Ayrım 16.
Annesi zamanı gelince bu dayı Kapilavastu'dan ailesinin yanına giderken yolda Lumbini koruluğunda doğurmuştur. Geleneğe göre Maya bir kutsal incir ağacının dalından tutulmuş ve o arada onun sağından Buda dünyaya gelmiştir. Tanrılar onu beyaz bir çamaşır içinde bulmuş ve ona banyo yaptırmışlardır. Ona her arzusuna, gayesine kavuşan anlamına gelen Siddhartha adı verilmiştir. Doğumundan bir müddet sonra Siddhartha'nın annesi ölmüş ve o teyzesi ve aynı zamanda da üvey annesi olan Mahaprajajati tarafından büyütülmüştür. Siddhartha'nın babası oğlunun geleceğini öğrenmek için o zamanki adete uyarak falcılara başvurmuş ve onun ya kudretli bir hükümdar veya bir Buda olacağını öğrenmiştir. Bunun üzerine kral oğlunun Buda olmasına engel olmak için çalışmış, onu saray zevkleri içine hapsetmiş, refah içinde geçen bir hayat ve iyi bir eğitim imkanı sağlamıştır. Siddhartha evlenme çağına gelince yakın akrabalarından birinin güzel kızı Yashodhara ile evlenmiş ve Rahula, engel adında bir oğlu olmuştur. Siddhartha sarayda mesut ve endişeden uzak bir hayat yaşıyordu. Fakat bir gün babasının yasağına uymayarak saraydan dışarı çıktı. Gerçek hayatın sarayda gördüğünden ibaret olmadığını anladı. Çünkü o ilk gün bir ihtiyara, ertesi gün bir hastaya, üçüncü gün bir cenazeye ve dördüncü çıkışında da bir dilenci keşişe rastladı. Gördükleri onu sarstı. Her şeyin boş olduğunu anladı ve dünya nimetlerine sırt çevirdi. Bu düşünce onu evini terk etme kararına ulaştırdı. 29 yaşında iken bir gece ailesi uykuda bulunduğu bir sırada bir ata binerek evi terk etti. Bir ormana vardı. Ormanda üzerindeki mücevherleri çıkarıp uşağına verdi ve onu at ile geri gönderdi. Saçlarını kökünden keserek suya attı. Oradan geçmekte olan bir gezginci rahip ile elbiselerini değiştirdi. Siddhartha sarayı terk ettikten sonra eski adetlere uyarak tanınmış hikmet ve murakabe üstadlarını aradı. Onların nezareti altında zihni gelişmeyi sağlayan yoga metotlarını öğrenerek manevi sükun ve huzura ulaşmada ehliyet kazanmak istedi. Ancak o insan, hayat ve hakikat hakkında kendisine telkin edilen programları beğenmedi. İçinde bulunduğu zahitler grubunu terk ederek yalnız başına ormana çekildi. Gotama ismini kullanarak 6 yıl bir deri bir kemik kalıncaya kadar en sert bir züht hayatı yaşamaya başladı. Fakat bu hayatta onu tatmin etmedi. Sonunda ondan da vazgeçti. Hikmete ve zihni berraklığa ulaşmak veya bedeni, zihni ivalardan kurtulmak için riyazet ve çile yolunun kafi gelmediğini, bu yolun vücudu zayıflatmak ve zihni bulandırmaktan başka bir şey yaramadığını anladı. Çünkü o önce saray hayatının zevk ve sefasını, daha sonra da nefse işkence yoluyla ikinci bir aşırılığı tattı. Böylece iki aşırılık arasında orta bir yol aramaya koyuldu. Bunun için yeniden yiyip içmeye başladı. Bu durumda onunla çilede bulunan beş zahit mücadeleden yılıp mağlubiyeti kabul ettiğini düşünerek onu terk etti. Gotama ise hakikat ve huzuru başka yollardan aramaya başladı. Gotama, Uruvela yakınında Neranjara nehri kıyısındaki yabani bir incir ağacı, Bodhi ağacı altında oturup düşünceye daldı. Hayatın, ölümün, evrensel acı ve ızdırabın sırrını araştırmaya başladı. Sonunda 35 yaşlarında 1 Temmuz dolunayında gayesine ulaştı. Zihni aydınlandı ve Buda oldu. Bu aydınlandığı yer Budistler için kutsal bir yer haline geldi. Bodhi Gaya. Buda bulmuş olduğu hakikati yaymaya karar verdi. İlk vaazını Benares'teki Sarnath Geyik Parkı'nda kendinden ayrılan 5 zahide yaptı. Bu vaaz kanunun tekerleğini döndürmek diye adlandırıldı. O bu vaazında kendisinin doğru yolu bulduğunu, Buda olduğunu, onlara da bu yolu göstereceğini ve doktrinini, Dhamma, öğreteceğini söyledi. Buda Kusinagara'daki Patna'nın kuzeybatısına 160 kilometre mesafede küçük bir şehir. Uttar Pradesh'te 80 yaşında ölünceye kadar hayatının son 40-50 yılını Hindistan'ın kuzeyinde ve ortasında vaazlarla geçirdi. Taraftarları oldu. Bunlar arasından Bhiksu denilen dilenci rahiplerin meydana getirdiği Sangha diye adlandırılan teşkilat doğdu. Sangha, dünyanın en eski bekar rahipler teşkilatıdır. Sangha, Buda ve bulduğu gerçek, doktrin, Dhamma ile birlikte Budizmin temel prensipleri arasında yer aldı. Bu da uzun zaman kadınların Sanka'ya alınmasını reddetti. Fakat halası ve karısının ısrarları, ricaları üzerine kadınlar da teşkilata dahil edildi. Rahibe manastırları da ortaya çıktı. Daha sonraki devrelerde keşişler yanında evli olanlar da yer aldı. B. Buda'nın telkinleri, Budizm'in prensipleri. Budizm'de Buda'nın doktrinine Pali dilinde Dhamma denilmektedir. Buda Dhamma'yı yani ulaştığı hayat kanununu ilan ettiğinde verdiği ilk vaazı, kanunun tekerleğini döndürmek şeklinde açıklamıştır. Bunun için tekerlek Budizm'in sembolü olmuştur. Buda saray hayatı ve çile gibi iki aşırılık arasındaki orta yolu telkin etmiştir. İki aşırılık ızdıraplı iken orta yolda bilgi, kurtuluş ve mutluluk vardır. Bu orta yol kişiyi elem ve keder denizi olan bu dünyadan bir kere daha dönmemek üzere kurtararak Nirvana'ya ulaştıracaktır. Kişi ızdırap ve onun giderilmesi hakkındaki gerçekleri öğrenir, iyi bir Budist olarak yaşarsa Nirvana'ya ulaşmaktadır. Nirvana'ya ulaşmak için kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok etmek, hikmet olgunluğuna kavuşmak gerekmektedir. Kişi ancak Nirvana'ya ulaşarak tenasuhtan kurtulabilmektedir. Aslında Budizm, Jainizm, Ajivika hareketi M.Ö. 6. yüzyıldaki katı Brahman şekilciliğine, kas taassubuna karşı çıkışı da ifade etmekteydi. Bu nedenle Buda'nın doktrini Brahmanlarca küfür olarak görüldü. Onlar bu hükümlerini Buda'nın doktrinine, bir yaratıcı tanrıya, Brahman ayin ve görevlerine yer verilmemiş olmasına bağladı. Budizmin Hindistan'ın kuzeydoğusunda Ganj nehrinin suladığı toprakların güneydoğusundaki Kosola, şimdiki Oğut ve Magadha, şimdiki Bihar, krallıklarının içinde yer aldığı, Brahman kültürünün merkezinden uzak, Brahmanizmin tam giremediği bir coğrafi alanda doğdu. Brahmanların Tanrı'yı insani nitelikler içerisinde yaptığından pişmanlık duyan, aldatılabilen, zaafları bulunan, sihirden hoşlanan, insanlar tarafından acze düşürülebilen bir varlık şeklindeki açıklamaları karşısında Buda sessiz kalmıştır. Onun bu açıklamalara katılmadığı bellidir. Ancak Tanrı'yı inkar eden bir ifadesi de yoktur. Budistlere göre bu kadar uzun müddet var olan alemin nasıl yaratıldığı, insan bilgisinin, insanın bilme gücünün ötesindedir. İnsana düşen manevi ilerleme, ahlaki kötülüklerden uzaklaşma, ızdırapların sebebi olan ihtiraslardan, tenasuh çemberinden kurtulmadır. Budizmin ana telkini insan ile hakikat arasında hayatın ızdıraplarla dolu olmasıdır. Dört kutsal temel gerçek, Buda'nın kurtuluş telkininin özünü oluşturmaktadır. 1. İnsan varlığının mahiyeti ızdırap, acı, kötülük, tatminsizliktir. Dukha, doğum, hastalık, yaşlılık, ölüm, ızdıraptır. 2. Izdırabın sebebi arzu, ihtirastır. Bu da yeni karma ve sudura, yeni tenasuh ve ölüme yol açmaktadır. 3. Izdırap dindirilmelidir. Yoksa fani, süreksiz işler sürüp gidecektir. Bu sürekli tekrarlanan devrelerden kurtulmanın yolu Nirvana'dır. Nibbana. 4. Hürriyete, yeni hayata, Nirvana'ya ulaşabilmek ancak Buda'nın 8 dilimli yolu ile mümkündür. Bu 8 dilimli yol, ilk kutsal gerçeğin kavranılması, ikincisinin anlaşılması, üçüncüsünün de gerçekleşmesini sağlamaktadır. İlk üç kutsal gerçek, Buda'nın telkininin felsefi yönünü, dolayısıyla sadece aydınlara bakan yanını kapsamaktadır. Dördüncü kutsal gerçek ise Budizm'in ameli ahlakiyat yönünü, halka bakan, kısacası onu din yapan veçhesini içinde bulundurmaktadır. Buda Vedaların otoritesini ve Vedik kurban sistemini, kişinin kendine eziyet vermesini, yoga ve benzeri yollarla, ferdi ruhu, manastır düzeninde kast ayrımını reddetti. Brahmanların ilgi duyduğu metafizik meselelerden kaçındı. Ancak genel Hintli inançları olan karma tenasuh, feragat yoluyla tenasuhtan kurtulmayı muhafaza etti. Buda'nın doktrininin felsefi yönü kötümserdi. Çünkü o hayatın tabii olaylarını bir ızdırap olarak görüyor ve bundan kurtuluşu bütün arzu ve ihtiraslardan uzaklaşmaya bağlıyordu. Bu aslında Upanişadlarda rastlanan hayat görüşünün geliştirilmiş bir şekliydi. Budizmin Hindistan'ın meşhur altı felsefe sisteminden biri olan Samkhya ile ortak bazı noktaları bulunduğundan bu sistemin Budizm'den etkilendiği söylenebilmektedir. Bu felsefi hususlar bir kenara bırakılırsa, Budizm'deki ameli ahlak insanlara, hayvanlara, bütün varlıklara sevgi ve şefkati ihtiva etmektedir. İşte bir din olarak Budizm'in Brahmanizme karşı orijinalliği burada yatmaktadır. Zira Brahmanlar metafizik tartışmalar arasında işin bu yanını unutmuşlardır. Sonradan Bhakti hareketiyle bu tamamlanmak istendi. Budizm'in bir dünya dini haline gelmesinde bu hususun ve Buda'ya olan aşırı bağlılık sonucu Mahayana hareketinde zamanla Budizm'in yayıldığı çevrelerdeki temayüle göre Buda bütün heykellerin kırılmasını emretmiş olmasına rağmen heykelleri yapılıp ona tapınılmaya başlamasının rolü olmuştur. Dünyanın üç büyük evrensel dininden önce Budizm, sonra da Hristiyanlık, yayılabilmek ve diğer insanlar tarafından kabul edilebilmek için asli prensiplerinden feragat etmek zorunda kalmıştır. Bu konuda tek istisna İslam'dır. İslam yayılırken böyle bir fedakarlıkta bulunmamış, aksine onun yayılması prensiplerinin sıkı sıkıya korunması sayesinde olmuştur. Budizm'e felsefi teolojik bir hareket, bir mezhep, bir tarikat olarak bakanlar bulunsa da, bu sistemde bütün bu hususları akla getirecek noktaların mevcudiyetiyle beraber, o bir kurucusu, kutsal kitabı, inanç esasları, ayrı cemaati, mabetleri, kendine has özellikleriyle daha ziyade bir din olarak nitelendirilmektedir. C. Buda, ilk Budistler ve konsiller. Budist literatüre göre Buda'dan önce 24 Buda daha gelmiştir. O 25. Buda'dır. Ondan sonra da Maitreya, Maitreya gelecektir. Buda Tusita cennetinde iken zamanı gelince dünyaya geldiği gibi Maitreya da öyle yapacaktır. Budist kaynaklarda Buda'nın doğumundan öncesi, çocukluk ve gençlik yılları, sarayı terki, sonraki züht hayatı, altında 7 hafta geçirdiği incir ağacı, Bodhi ağacı ve daha sonrasıyla ilgili çok sayıda mitolojik efsaneler yer almaktadır. Buda incir ağacı altındaki aydınlanmaya kadar bir Bodhisattva'dır. Buda adayı. Onun ilk şakirtleri beraber züht hayatına girdikleri, onun zühdi yaşayışı bırakmasıyla ondan ayrılan, kendilerine bulduğu gerçeği ilk vaaz ettiği, böylece Şankaya aldığı 5 zahit ve incir ağacı altında ona yiyecek getirip onun doktrinini kabul eden 2 tacirdir. Daha sonra başta toprak sahipleri, ticaret ehli, esnaf olmak üzere yığınla insan, içinde az sayıda Brahman'da bulunarak Budist oldu. Bunlardan bazıları Sankhya'ya keşiş olarak kabul edildi. Buda keşişleri doktrini vaaz etmek üzere görevlendirdi. Onlar bu görevi her yerde dolaşıp insanlara kendilerini tutma, basit ve sade bir yaşayış, alçak gönüllülük öğreterek yerine getireceklerdi. Bu keşişler arasında ilk 5 zahitten Assaji vasıtasıyla hakikati öğrenen ve Buda tarafından Sankhya'ya alınan Sariputta ve Moggallana da vardı. Bunlar Buda'dan önce öldüler. Yine Buda'nın ölümünde onun da katılabilmesi için cesedin yakılması tehir edilen ve ilk konsile başkanlık eden Büyük Kasyapa ile aynı konsilde Vinaya metnini okuyan Upali, Sankha'nın ilk ve önemli üyelerindendir. Ancak Buda'nın gözde şakirdi yeğeni Ananda idi. Yahudi dininde Hazreti Harun'un Hazreti Musa'ya, Hristiyanlık'ta Yuhanna'nın Hazreti İsa'ya, İslam'da Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed'e karşı durumu gibi. Ananda sağlığında Buda'ya büyük bir ihtimamla hizmet etmiş, onu yine diğer bir yeğeni olan Devadatta'nın zehirleme teşebbüsünden kurtarmış, kadınların da ayrıca Sankhya'ya alınmaları konusunda üstadını ikna etmişti. Buda Kral Bimbisara'nın desteğini kazandı. O Magadha krallığı sınırları içinde özellikle Rajagaha ve Sravasti etrafında geleneksel olarak Kuzeybatı Hindistan'a Pencab'a kadar uzandığı söylenen alanda 40 seneden fazla dolaştı. Ona topraklar yapılar bağışlandıysa da o bir yere bağlı kalmadı. Bu bağışlar arasında bir kral çocuğu olan Jeta'nın yağmurlu mevsimlerde keşişlerin istirahat ve ikameti için yaptırdığı manastır, Vihara ve tahsis ettiği park en önemlisidir. Sravasti'de Buda hayatının sonuna kadar vaaz etti, öğretti. Anlattıkları genellikle büyük bir şevk içinde kabul gördü. Zaman zaman ona muhalefet edenler de çıktı. Geleneğe göre 80 yaşını geçtiğinde artık öleceğini, böylece şakirtlerini ve görevini bırakacağını anlayan Buda, beraberinde Ananda ile Uttar Pradesh'te Malalıların ülkesinde bulunan Kusinagara'ya gitti. Orada bir sedir hazırlatıp başı kuzeye gelecek şekilde sağ yanı üzerine yattı. Ananda ve keşişlere son öğüdünü verdi ve tenbihlerde bulundu. Son şakirdi, Subhadra onun telkiniyle Budist oldu. Bu da oradaki 500 şakirdine telkininde ve Sangha kurallarında anlamadıkları bir şey olup olmadığını sordu. Sorusu 3 defa tekrarlandı. Ananda böyle bir şey bulunmadığını bildirdi. Buda da orada bulunan 500 kişinin nihai kurtuluşunun garantili olduğunu açıkladı ve onlara şöyle hitap etti. Kardeşlerim, şimdi sizden ayrılacağım. Her şey geçicidir. Kurtuluşunuza gayret ediniz. Buda bu sözleri sonunda nihai nirvana'ya kavuştu. Kasyapa'nın da beraberinde 500 şakirtle gelmesi üzerine Buda'nın cesedi yakıldı. Kemikleri ve kalıntılar muhafaza edilip 10 parçaya ayrıldı. Orada bir stupa yapıldı. Diğer parçalarda birer stupa yapılıp koruma altına alındı. Sonraki stupalara bu 10 merkezden kalıntı verildi. Buda'nın ölümünden hemen sonraki yağmurlu devrede Kasyapa özellikle Ananda'nın vakıf olduğu, Buda'nın önemli konuşmaları ve Sangha kurallarının tekrarlandığı Rajagaha, Magadha krallığının başkenti, konsiline başkanlık etti. Bu konsile 500 rahip katıldı. Aşağı yukarı bir yüzyıl sonra keşişler arasındaki fikir ayrılığı dolayısıyla Vesali'de ikinci bir konsil toplandı. Bu konsile 700 rahip katıldı. İhtilaf giderildi. Kral Kalaşoka himayesinde gerçekleştirilen bu konsilde ilkinde olduğu gibi Sutta ve Vinaya'nın yeni düzenlemesi yapıldı. Üçüncü konsil, M.Ö. 3. yüzyılda doktrinde çıkan bir ihtilaf üzerine kendisi de bir Budist olan İmparator Ashoka, M.Ö. 273-236 zamanla toplandı. Bu konsil 1000 keşişin katılmasıyla Rajagaha'nın yerini almış yeni başkent Pataliputta'da Patna gerçekleşti. Ashoka bu konsilde bir tarafı tutmadı. O daha ikinci konsil öncesi başlamış doktrindeki fikir ayrılığının yeniden alevlenmesi üzerine tebaası arasındaki ahengi sağlamak ve mezhep kavgasını önlemek için böyle bir konsile destek verdi. Konstantin'in Hristiyan tarihindeki yeriyle karşılaştırılabilir. Konsil sonunda Stavira denilen eskilerin geleneksel görüşü tercih edildi. Karşı grup Sarvastiva dinler aşağı Ganj Ovası'nın kuzeybatısından Mathura'ya doğru çekildi. Konsil sonrası Budizm o günün Hindistan'ındaki 4 krallıktan birisi olan Magadha'dan Hindistan'a yayıldı. Ashoka devrinde Magadha tabii kaynakları, madenleri, tarım ve milletler arası ticaretiyle bir imparatorluk haline geldi. Ashoka Budist olmadan önce topraklarını genişletmek için giriştiği savaşlardan birinde bu kanlı katliamlı zaferlerden iğrenmeye, canlılara karşı acıma duymaya başladı. Eşlerinden birisinin telkiniyle Budist olduktan sonra hayatını ülkeler yerine gönüller kazanmaya, düşmanla savaşma yerine nefsiyle savaşmaya adadı. O zaten güney uç hariç hemen hemen bütün Hindistan'a hükmetmekteydi. Budist düşünceleri unutulmaması için Hindistan'ın çeşitli yerlerinde taş ve kaya kitabelere yazdırttı. Böyle güçlü bir imparatorun himayesine kavuşmak Budizm'e diğer din ve mezheplere göre bir devlet dini avantajı sağladı. Bununla beraber Ashoka onların mensuplarına da hoşgörülü davrandı. Bu devirde Budizm'in propagandası sadece bütün Hindistan'da değil, uzak yabancı ülkelere kadar genişlik kazandı. Bu faaliyetlerin ilk sonucu Seylan'ın Budizm'e kazandırılması oldu. Ashoka Seylan'a oğlu veya kardeşi Mahinda'yı göndermişti. Bunu Gantara, Keşmir, Mysore ve zamanla Batı'ya, Ön Asya, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika'ya gönderilen özel görevli keşişler takip etti. Türkistan'a Budizm'in girmesinin daha sonra bilinirken Ashoka zamanında olduğunu ileri sürenler vardır. Kendilerininkini en güvenilir ve Buda'nın telkininin orijinal şekli olduğunu ileri süren Theravada Budizminin şimdi Seylan, Burma, Tayland ve Kamboçya'da kutsal kitap metinlerinde Ashoka'nın adı geçmez. Bundan Pali dilindeki kutsal metinlerin Tipitaka daha önce tamamlanıp tespit edildiğini çıkaranlar bulunmaktadır. Ashoka zamanından kalma kaya kitabelerindeki bazı ifadelerden de bunun anlaşıldığı ileri sürülmektedir. Ceylan'ın Budist geleneği o gün Magatha'da Pali dili konuşulduğu, dolayısıyla kutsal kitaplarındaki Buda'ya nispet edilen cümlelerin bizzat onun sözleri olduğunu kabul etmektedir. Ancak modern dil çalışmaları Magathi ile Pali arasında önemli farklılıklar bulunduğunu da ortaya koymuştur. Bu konudaki tartışmalar, Theravada kutsal metinleri olan Tipitaka'nın dilinin Pali olup onun çeşitli parçalarının Hindistan'ın değişik bölgelerinden gelmesi, dolayısıyla farklı mahalli dillerden kelime ve ifadelerin birleştiği, aradan yüzyıllar geçtikten sonra da bu şifahi nakillerin yazıya geçirildiğini göstermektedir. D. Hindistan'da Mahayana'nın doğması. Ashoka'dan sonra imparatorluk küçük hükümdarlıklara bölündü. Ashoka'nın ölümünden 100 yılına kadarki 330 senelik devrede Budizm Kuzey Hindistan'da da yerini sağlamlaştırdı. Bu devrede önce Sun Hanedanı'nın hükümdarları Budizm'e karşı çıkmışlarsa da M.Ö. 2. yüzyılda Kuzeybatı'da Greco-Hint hükümdarlarının himayesinde Budizm canlandı. Bu hükümdarlardan Menander, Milinda, M.Ö. 100'de Budist oldu. O sırada Budizm Seylan'da her zaman devam edecek üstünlüğünü sağlamış ve Hindistan'dan Çin'e doğru yayılmaya başlamıştı. Hindistan'da ise öyle bölünmeler ortaya çıkmıştı ki, gelenekçi Budizm 18 mezhebe ayrılmıştı. Bu arada kendisine Büyük Araba, Mahayana adını veren ayrı bir Budist mezhep doğdu. Bu adla insanların kurtuluşundaki Cihan Şümul gayelerini ifade eden ve ne zaman doğduğu kesin bilinemeyen, tahminen M.Ö. 1. yüzyıl, M.S. 1. yüzyıl arası, bu mezhebin mensupları gelenekçi eski muhafazakar kanada, içinde Tiharavadin, Sarvastivadin gibi 18 mezhebi bulunduran öncekilere Hinayana, küçük araba adını verdiler. Mahayanacılar, Hinayana mezheplerinin belirli, az, sınırlı bir alandaki kimselere kurtuluş yolu gösterdiklerini, kendilerinin Hinayanacılar kadar akıl, irfan, hikmete yer vermekle beraber onlardan daha fazla sevgi, şefkat üzerinde durduklarını açıkladılar. Bu yeni mezhebin bir diğer özelliği de Bodhisattva, Buda adayı kavramına getirdikleri yeni önem ve genişlikti. Onlara göre bütün insanlar, hatta nefse sahip olmayan varlıklar bile Buda olabilir, aydınlanmaya ulaşabilirdi.